Ayrım 5.
Kapıdan çıktıktan sırada Çetin'in elinde bir deniz torbası görmüş, sormuş. Su ılıksa Feride'nin denize gireceğini, komşuları Adalet Hanım'ın mayosunu da ne olur ne olmaz Ayşen için aldıklarını öğrenmişti. Yüzü güzel bir kadın değildi ama uzun boylu ve ince yapılıydı. Mayo kızın vücuduna uyacaktı. Bununla beraber Ata Efendi Ayşe'nin banyo yapmasına razı olmayacağını, üşüyüp hastalanacağından korktuğunu söylemişti. Fakat o, ben kışın bile kar yağarken kova kova soğuk su dökünürüm dayı, deyince isteğini kırmak istememişti. Niyeti plaja Atıf'ı sokmamak, beraberce kahvede oturup beklemek. Bakırköy'ünde bir kısım müşteri boşalınca vagona geçip oturdular. Buralar hala İstanbul mu, ne büyük memleket, diyen Ayşe'ne bilgi verdi. Şehrin Anadolu yakasından Pendik'ten başlayarak ta Boğaz içinde Kavak denilen yere kadar uzandığı, Rumeli'nde gene Boğaz'dan tut Florya'ya dayandığını anlattı. İç tarafları Şişli Mecidiyeköy'ü de başka. Bak Yeşilköy şu durduğumuz yer. Güzel evleri var, bahçeler içinde büyük evler. Köşk deriz öylelerine, şimdi villa ismini taktılar. Kapılarına dişçi doktor muayenehanesiymiş gibi tabelalar da koyuyorlar. Villa bilmem ne, villa gel keyfim gel. Frank severlik, züppelik, görmemişlik, özenti. Bizim köşk 30 odalıydı. Tabela, plaka, levha asmak kimsenin hatırından geçmemişti. Ata Efendi babasının çalıştığı paşa konağını ve köşkünü o kadar benimsemiştir ki onlardan hep bizim diye söz eder. Ayşen cevap veriyor. Benim analığımın yetiştiği konak da çok çok büyükmüş. Her zaman anlatırdı. Kız dayısının geçmişini biliyor. Aşçıbaşı oğlu olduğunu babası anlatmış. Ama aşçıbaşılığın önemini kavrayamaz ki. Bir gün ballandıra ballandıra anlatacak inşallah. Florya'ya indiler. Ayşen geldiği gün olduğu gibi yürümesini şaşırdı. Feride'ye sokuldu ama çabuk toparlandı. Önlerindeki plajın kumları üzerinde kimi ayakta dolaşan, kimi yerlerde yatan kadınla erkekli topluluğa şaşmadan, yadırgamadan bakıyor. Sonunda filmlerde gördüğüm gibi ah ne hoş dedi ve ablasına bir şeyler fısıldadı. Ata denize girmek istediğini anladı, canı sıkıldı. Damadıyla karısına dönerek onlar girsinler dedi, biz kahvede otururuz. Damadı lanet suratını takınarak cevap verdi. İçeride gazino var, hem ben de denize gireceğim. Feride'ye göz attı. Gelmişken o da girer tabii, siz de gazinoda bizi seyredersiniz. Deyince kızının aptallığına kızdı. Ayşe'ni çırçıplak kocasına nasıl gösterecekti? Fakat bir anda düşündü ki artık böyle kendi kuşağına aykırı, müthiş gelen şeyler yeni yaşantı gereği o kuşaktakileri fazla etkilemeyen alışkılardandır. Çevresinden kaçılan kem suratlı bir yaşlı olmamak için zamana uymak lazım. Bir nokta hepsinden önemli. Neden dünya zevklerinden kendini yoksun bıraksın? Bu döneme sapasağlam yetişmek için Tanrı bağışı bir erişmedir. Sarıklarını başlarından atarak bugün balolarda ömür süren aksaçlı hacılar, hocalar tanıyor. İşte bir tanesi milletvekili Salih Hoca. Hoca aşır gibi canını dar ağacında vereceğine eğlence yerlerinde gönül avutuyor. Han, hamam sahibi olmuş, can besliyor. Zorla yürütülüyormuş, ayakları geri geri gidiyormuşçasına kafilenin arkasında kaldı. Bu sırada biletlere Atıf koşup almıştı. Ne cömertlik. Cömertlik değil, Sultanahmet'te dilenip Ayasofya'da zekat vermek. Kıza yaranacak aklınca yahut bir danışıklı dövüşüklü hesap meselesi. Karı koca birleşip soyacaklar bu kızı. Kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyorlar diye söylendi. Kazıklar üstüne kurulmuş Florya köşkünü işaretle Ayşen'e. Atatürk için yapılmıştı. Şenliği de onunla bitti. Devrim yapmasaydı şu halk zor soyunurdu böyle. Zor yayılırdı kumlara dedi. Ata yenileşme hareketlerini çevresindekilere ara sıra överdi. Sedefinciler dehşetli partici, hükümet yardakçısıydılar. Sağlık Bakanlığı kodamanlarıyla düşer kalkar, işlerini yürütürlerdi. Nesine gerek, kulaklarına bir şey gider, atarlar yerinden. Gene de uyarmaktan kendini alamadı. Kalabalıktan uzak durun, şöyle bir kıyıda yıkanıp çıkın. Mevsim kumlara uzanıp güneşlenmeye uygun değil, her taraf nem içinde. Az sonra plaj gazinosuna oturup baş başa kalınca Üftade telaşla sordu. Görmedin mi Sedefince'nin oğlunu? Biz girerken esmer bir kızla ayakta duruyordu. Sana baktı, sonra da Ayşen'e. Görmedim çapkını. Fırsatını bulup kıza yaklaşmazsa ben bir şeycikler bilmiyorum. Ne hayasızdır o. Kapının önündeki büyük otomobili de fark etmedin. Hülyalara dalmıştın. Özel araba doktorlardan başkasına yasaktı hani ya. Sedefinciler taksiye çevirmişler. Vızır vızır gezip duruyor oğlan. Üftade büsbütün telaşlandı. Aa bak, bize doğru geliyor. Sakın masamıza oturmasın. Sözünü bitirmemişti. Rüştü'nün sesini duydular. Maşallah Atay Efendi, siz buralara gelir misiniz? Mayolu idi. Aldırmaksızın bir iskemle çekti, oturdu ve boş masaya göz attıktan sonra büfeye döndü, elini salladı. 10 dakikadan beri semtlerine uğramayan garson tutuşmuş gibi koşup gelmişti. Rüştü sordu. Ne emir buyurursunuz hemşire hanım? Siz Atay Efendi? Cevap beklemedi. Garsona, bir an soğuksa 3 şişe getir ama soğuksa ha, yoksa dökerim hepsini. Hem de patronunun başından aşağı, katalaviz, dedi. Sonra üftadeye hitap etti. Bunlarla anladıkları dille konuşmalı. Frijiderde buz gibileri durur, müşteriye hamam suyu içirirler. Üftade herhalde deminki hemşire hanım sözünden hoşlandığı için, fakat asıl kocasının idaresizliğini önlemek kastıyla, öyledir diye karşılık verdi. Pek haklısınız. Atay Efendi alacağı durumu henüz kararlaştırmamıştı. Yalnız karısını onaylamak üzere başını salladı. 5. Rüştü'nün vücudu yeni cilalanmış abonoz gibi pırıl pırıl, adeta siyah. Adaleli, biçimli, kadınların hoşlanacağı erkek güzelliğinde. Ata karısının bakmaz görünmekle beraber gözlerini ara sıra gencin üzerinde dolaştırmaktan kendini alamadığını anlıyor. Konuşan onlardır. Ata beğenmezliğini saklamaya çalışarak nazik bir davranışla dinliyor. Rüştü mevsimin bittiğinden, bu yaz geçirdiği eğlenceli hayattan, havalar bozmadan birkaç kotra gezintisi daha yapacağından bahsediyor. İsterseniz buyurunuz diyor, bir gün birlikte çıkarız. Kotram büyüktür, içinde rört yatağı var, mutfağı da. Ata Efendi amcamız işini bir gün seriverir. Babamın kendisine saygısı vardır, daima söyler. Gün görmüş, insan sarrafı, işten anlar, güvenli bir kişidir der. Herkese örnek olarak gösterir. Üftade, eksik olmasınlar, efendi de pederinizi pek sever, bize metheder, çok memnundur, gibi cevaplar veriyor. Ata başını sallamaktadır. Aklı hep kızında, daha doğrusu Ayşen'de. Buraya mayolarla gelmelerini istemiyor. Çevreyi gözleriyle arıyor, meydanda yoklar. Şu ta ötede duran bir erkek, ikisi kadın, 3 kişi onlar mı? Denize girmiyor musunuz siz Ata Efendi? Bizden geçti artık. Ne münasebet, bakınız yan masada oturan Şevki Paşa'ya, 60 yaşını çoktan geçmiş, hala plajlardan ayrılmaz. Maşallah sapasağlamsınız, 45'inize bastınız mı? 50'ye merdiven dayadık, ötesine de atladık. Hiç belli değil. Delikanlı önündeki masanın tahtasına vurdu, babası gibi yağcılığı iyi biliyor. Bir çıkar sezdi mi bülbül kesiliyor. Bugüne kadar kaç defa mağazada rastlamıştı, selam verirdi ama konuşmaya yanaşmazdı. Gene de kanı sıcak, zeki olan. Ata çapkınlığına alıştı gibi. Mayolu erkekle bir masada ve karısı yanında oturup bira içeceği hatırından geçmezdi. Haydi, üftade 40'ını aşmış, fazla gösteren bir kadın. Şimdi ötekiler sükun ederse, Rüştü. Ben bir dalıp gene gelirim, kız kardeşim de burada, onu da getiririm. Tığ gibi delikanlı, mayosunun belini yukarıya çektikten sonra kumluğa doğru koştu. Ata karısına döndü. Beğendin mi rezaleti? Bira içmeyi lüks sayan, hele milyoner sedefincilerin oğlu ile oturmayı etrafa karşı övünme vesilesi sayan üftade, neden rezalet olacakmış? Herkesin yaptığı şey. Şükrü Paşa'dan da büyük değilsin ya, onun masasında da mayolu kızlar, delikanlılar var. Şükrü Paşa zirzobun biridir, alafrangalık taslar. Nedir o? Yakasında çiçek, küp karnına bakmayarak seke seke yürüyüşler, kadınların elini öpüşler, reveranslar filanlar. Ordudan bu sebeple emekli ettiler. Mareşal attı. Ama milletvekili çıkardılar. Hem Rüştü yanımıza kız kardeşini de getirecek. Aile masası olacak burası. Patronun kızı ile oğlu ile beraber bulunmaya senin yerinde kim olsa can atar. Sen değil miydin kapıdan girerken Ayşen'e baktı diyen? Bakar ya, bakmayan yok ki. Güzele bakılır elbette. Hemencecik fenalığına mı yormalı? Sade Ayşen'e değil, Feride'ye, bana, hepimize baktı. Yanındaki esmer kız kardeşi olacak. Çocukcağız plaja kardeşini alıp geldiğine göre kötü maksadı yok. Onu aile arasında oturtmak istiyor. Sen bunları benim gecelik külahıma dinlet. Başına sımsıkı geçirdiğin şapkana dinletiyorum. Şapkalı kafanı günümüze uydur efendi. Yaşardan bir şey çıkmazsa Rüştü'de ümit var. Babasına bir söyledi mi maaşını arttırıverir. Karanlık ambardan seni alırlar da belki yukarıya muhasebeci yaparlar. Biliyorsun ya, İhsan Bey hasta, gırtlağında ur çıkmış. Neyse bırakalım hırgürü de etrafımızı seyredelim. Şu gelenler bizimkiler herhalde. Ata ürkek nazarlarla baktı. Evet onlar. Ayşen vücuduna yapışmış mayosu ile bambaşka olmuş. Adeta zayıfmış meğerse. O kadar da bir şey değilmiş. Kendi kızı etli, canlı, daha şirin. Ayşe'nin güneş görmemiş bembeyaz teni, hakikaten çiğ rengi bir falso. Feride'nin teni yanında insana çirkin görünüyor, içinden söylendi. Rüştü kızın çıplaklığını beğenmeyecek, giyimli hali çok daha iyiydi. Azıcık rahatlamıştı, yüksek sesle dedi ki, ''Deniz faslı bitmedi mi? Su sanki ılık, bir kere daha gireceğiz dayı.'' Ayşen konuşuyordu, konuşurken başını salladıkça, önceden tepesine topladığı saçlarından yüzüne damlalar dökülüyor, yuvarlanıyor, göğsünden içeriye akıyordu. Keyfine sınır yoktu kızın. Feride'nin gözleri bira şişelerine takıldı. Baba bu ne ziyafet diye şaştı. Üftade kayıtsızlık taklidi yaparak fakat anlatmanın sırası geldiğine memnun cevap veriyor. Sedefincilerin kızı ile oğlu yanımızdaydı, beraber oturuyorduk. Şimdi dönerler. Haydi Deniz'i, Meniz'i çabuk bırakın da siz de gelin. Sözünü bitirmişti. Rüştü gözlüyormuş gibi bir taraftan çıkıverdi. Kardeş de yanındaydı. Deminki esmer kız. Kısaca birbirlerine tanıştırıldılar. Üftade Ayşen için şöyle dedi. Efendinin dayı kızı, babası tüccardır. Alımsız oğullarıyla iş yapar. Damat Atıf çekingen duruyor. Biz giyinelim dedi, vakit geç oldu. Rüştü ile kardeşi Serin, Serinmiş adı, iskemlelere hemen oturmuşlardı. Kız, biz de birer bira içsek diyor. Deniz suyu dilimi damağımı kavurdu. Ağabeyi kalktı. Köşedeki boş iskemleleri tutup masanın çevresine düzensizce çekti. Ayaktakilere, hele azıcık dinleniniz, birer bira da içersiniz. Dedikten sonra önceden getirilenler boşalmadığı halde garsona 4 şişe daha ısmarladı. Acıkmışız, öte biri de getir. Kaşar peyniri, fıstık, sosis ne varsa. Hanımlara sor ne istiyorlar başka. Mayonez yok mu? Yoksa sahanda yumurta yaptır. Masa az zamanda donandı. Rüştü kadehlerin boş durmasına müsaade etmiyor, hemen dolduruyor. Ata da Serin Hanım'ın aralarına katılmasından teselli bulduğu için karısının aile topluluğu dediği masada bira içmekte artık engel görmüyor. Ayşen ikinci kadehi bitirdi, sohbet yerinde. Gazinonun en neşeli, en zengin masası onlarınki. Rüştü birdenbire emir verircesine, haydi serinlik basmadan hep beraber bir kere daha suya dalalım. Bu mevsimin son pazarıdır, bilmiş olun, dedi. Ata efendinin yüzüne bakmadan, gözle bile izin almadan hepsi yerlerinden kalktı. Deniz yolunu tuttular. Ayşe'nin yanında Serin koşuyor. Biri esmer, öbürü beyaz. İkisi de endamlı ve körpe iki kızın, şen ve şakrak, kumsalda bata çıka gidişi hoştu. Zaten plaj ıssızlaşmıştı. Hele yatan, güneşlenen yoktu. Florya Köşkü'nün gölgesi güneş ufka yaklaştığından bütün kumsala loşluk sermiş, az sonra grup olacak. Başı hafifçe dumanlanan ata asıl şimdi şu saatte denizin güzelliğini anlıyor. Karısına dedi ki, güneş burada bu mevsimde öyle güzel batar ki. Fazla içme efendi, hazımsızlık yapar, evde rahatsız olursun. Dinlemedi, zevkle kadehi ağzına götürdü. Bol para iyi şey doğrusu, şu masanın keyfine bak. Konakta da masalar bir donanırdı ki. Mezeleri aşçı değil, kilerci dedikleri Rum topluluğundan yani hazırlardı. Havyar salatasından içi ançuez dolu zeytine, kağıt beyazlığındaki patlıcan ezmesine, tarator ve cacığa kadar neler hem de nelerin en üstünü bulunmazdı. Bir zaman oldu ki paşanın oğlu rakısını sadece beyaz peynirle içti, tek başına odasında. Ama şimdi çocuklarının Ankara'da kuş sütü isteseler önlerine geliyordu. Eziyeti 3 kuşağın arasında kalanlar, Meşrutiyet ve 1. Dünya Savaşı'na rastlayanlar çekmişti. Bir dünya batmış, her şey alt üst olmuş, bir yenisi doğmuştu. Yenisi buydu işte şu plaj. Olanları beğenmez göründüğü halde içine katılmakta zevk duyan şu üftade. Sırtına hemen mayosunu geçirip yabancı erkeklerle takım taklavat denize giren şu kasabalı kız ve kendisi. Erenköy'ündeki köşkten Bostancı'daki kapalı deniz hamamına arabayla giden hanımlarını düşündü. Hele gelin hanımefendiyi unutamaz. Bütün İstanbul'u yıllarca gezmişler. Onu koca Mustafa Paşa'da bulmuşlardı. Kız görücüler geldiği sırada göğüs bağır açık, baldırı meydanda taşlığı yıkamakla meşgulmüş. Babası 500 kuruş maaşlı bir memurmuş. Büyük hanımefendi Şükran Hanım'a hayran kalmış. Hikayeyi babasından dinlemişti. O memur baba yeni deyimle pistonlanmış. Rütbeler nişanlar almış. Cemiyet Rüsumiye. Vergi Harç Toplama Derneği. Ye üye yapılmış. Şimdi de aynı şeyler olmuyor mu? Kaynatalar, kayınbiraderler banka yönetim kurulu üyeliğine, hatta milletvekilliğine getiriliyor, taahhüt işlerine sokulup zengin ediliyor. Eski hamam eski taz. Yalnız hamamın adı değişti. Yok, üftadenin düşündüğü gibi rüştüden bir hayır gelir mi? Oğlana çok soğuk durdu, fırsatı kaçırıyor. Zaten o Ayşen'le meşgul bile olmamıştı. Elinin altında nice Ayşenler, Aytenler, Ayseller, Aynurlar vardı. Ay merakına tutuldu millet. Güneş denizin gökle kavuştuğu çizgi üstünde bu çizgiyi istemiyormuş, delip geçemiyormuş, vazgeçecek, gerisin geri dönecekmiş gibi duruyor sanki, düşünüyor. Atağının beklediği parlak renkli grup olmadı, ufukta pembelik bile kalmadı. Fakat başını oradan çevirip de denize göz atınca, köşkten vuran gölgenin buğulu bir morluk aldığını, suların su halinden çıkıp yağlı boyaya döndüğünü gördü. Meydanda kimsecikler kalmamıştı. Tren düdükleri özgürcesine daha tiz ötüyor, yukarıdaki meyhanelerle lokantalardan çalgı sesleri daha yakından yankılanıyor, hava ciğer tavası kokuyordu. Nerede kaldılar? Şu treni kaçırmayalım. Rüştü ile Serin giyinmiş olarak geldiler. Buna giyinmiş denilemezdi ya. Erkeğin elbisesi buruşuk bir pantolonla kısa kollu, yakası açık, adi bir gömlekten ibaret. Bu yakayı iliştiren düğme ile aşağıdaki arasından göğüs ve kılları görünüyor. Nedense ortası kapanmıyor, yarık gibi meydanda. Kız arkasına dallı basmadan önden ilikli acayip bir şey takmış. Demek buralarda adam gibi giyinmek ayıp. İlle bayağı görüneceksin. Bayağılık belki de kibarlık ve zenginlik işareti. Çocuklar göründü. Artık oturan yok. Herkes ayakta. Feride mantosunu giymiş. Ayşen omuzlarına atmış. Rüştü. Buyurun dedi. Araba geniştir. Hepimizi alır. Sizi evinize bırakırız. Ata itiraz etti. Rahatsız ederiz. Biletlerimiz gidip gelme. Tren de geliyor. Yok, beraber döneceğiz. Aile kişileri olmaz, sığışamayız gibi sözler etmekle beraber teklifi kabul niyetindeler. Çetin babasına sokulmuş, otomobile binelim diye kolunu dürtüyor. Kararsız halde beraberce yürüdüler. Rüştü arabasının kapısını açtı. Siz geçin şöyle Ata Efendi, siz de hemşire hanım. Bakınız koltukları açınca üç kişi ferah ferah oturur. Biz de Serin ve küçük hanım öne geçeriz. Zayıfçalar şoförün yanına. Rüştü direksiyona girdi. Serin arkasından iterek Ayşen'i kardeşinin yanına oturttu. Kendisi pencere yanına geçti. Hareket ettiler. Ata'nın kaşları çatılmıştı. Yüzünü görmüyordu ama muhakkak atıf da somurtmuştu. Bunu ensesinden, kafasını dimdik tutuşundan anlıyor. Aksiliği tutunca öyle durur. Sedef İnci'nin bütün manevrası Ayşen'i yanına oturtmakmış. Kız kardeş de yardımcılık etmişti. Ne kötü ruhlu bir aile bu. İki kardeş bu gibi işlerde birbirlerini destekliyorlar muhakkak. Rüştü hem otomobili kullanıyor hem de Ayşen'e mırıl mırıl bir şeyler söylüyor. Serin de başını içeriye çevirmiş, konuşmaları örtmek maksadıyla olacak, öbürlerini boyuna lafa tutuyor. Bereket Ayşen oğlana sokulmuyor, arada bir mesafede bırakmaya dikkat ediyor. Atıf da anlaşılır yaratık değil. Serin'e nazik cevaplar veren, evet küçük hanımefendi, iyi söylüyorsunuz, hakkınız var diyen o. Onun da bir ümidi mi var? Feride ne alemde? İşlerin farkında mı? Hayatları üç günün içinde bir değişti ki değme gitsin. Çemberli taşa varınca Ata, zahmet etmeyin dedi, köşe başında ineriz, kaldırımlar pek bozuk. Delikanlı dinlemedi, yokuşa saptı. Arabayı rap diye 17 numaranın önünde cakalı bir tavırla durdurdu. Galiba numarayı Ayşen söylemişti. Eller sıkılıyor. Rüştü Üftade Hanım'ın önünde eğilip elini yakaladı, sıkacağına öptü. Karısı belki başına da götüreceğini sanmıştı. Bırakınca şaşaladı ama acemiliğini fazla belli etmedi. İçeriye girdiler. Delikanlı alay mı ediyordu yoksa? Bugün birkaç saatte böyle eğlenmişti. Şimdi yolda iki kardeş kahkahalarla gülüşüyorlar. Görgüsüz şeyler, tuhaf insanlar, neler varmış kıyıda köşede diyerek katılıyorlardır. Bunları görüyormuşçasına kan başına çıktı. Halbuki diyordu, kendi babaları daha 10 sene önce ayak kavafiydi. Resmi dairelerde iş takip eder, ev simsarlığı yapardı. Ortağının ise Fatih Kaymakamlığı binası yanındaki köşe başında Nuh Peygamber zamanından kalma bir yazı makinesi koymuş, dilekçe yazdığını ben hatırlarım. Lakin ata memnuniyetsizliğe kapılmakla beraber gene de içinin derinliğinde ufak bir haz duyduğunu, sedefincilerin otomobiline binerek kapıya getirilmesinin bir gün işine yarayacağını anlıyor. Kimse de yemek yiyecek hal yok. Çay içmekte karar kıldılar. Ata efendi çoktandır mutfağa girmiyor ama yemekten anlar. Eskiden kendisi de yapardı. Pahalılık ve zevksizlik baş gösterince hevesi kırıldı. Şimdi önüne ne koysalar itiraz etmeden yiyor, elhamdülillah deyip kalkıyor. Fakat somurtkanlığını belli ediyor. Önce Mengenli idi, sonra babası büyük konak aşçılarındandı. Kendisi de 20 yaşına kadar konakta yaşamıştı. Mutfağımızın parlakça bir bölümü Osmanlı saltanatının son demlerine rastladı. İstibdatla beraber çöktü. Konağın kahve ocağında konuşulurdu. İkinci Mahmut ve Abdülmecit zamanında yüksek devlet adamları, padişah ansızın çıka gelir düşüncesiyle mutfaklarını daima hünkârı ağırlayacak şekilde tutarlarmış. Hatta gene ocakta dinlemişti. Sultan Mahmut bir akşam iftar saati yanındakilerle birlikte büyüklerden birinin yalısına habersizce inivermiş. Şeyhülislam mı, sadrazam mı her kimse hiç telaşa düşmemiş kahyasına. Hareme çıkacak sofrayı da selamlığa yollasınlar demiş. Olağanüstü ağırlanan hünkâr yemeğin sonunda önüne konulan hoşaf kasesine bakmış. Mevsim yaz olacak ki. Hepsi iyi kusursuz da ama hoşafın buzu eksik diyerek itirazda bulunmuş. Ev sahibi cevap vermemiş. Sadece hoşaf kasesinin kenarına kaşığı ile ne kaşıklardı onlar. Uçları mercan kakmalı, bağgadan ve fil dişindendi. Ata bunlara yetişti. Ustalıkla bir darbe indirmiş, kasenin kopan parçası hoşafın içine düşmüş ve bir defa dibini boyladıktan sonra üstünde yüzmeye başlamış. Meğerse kase bu şekle sokulmuş bir buz kalıbından yapılmaymış.